Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça etkileyici bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Öncelikle umuyorum hepimiz iyiyizdir, keyfimiz yerindedir. Bölüme başlamadan önce geçenlerde Instagram hesabından aldığım önerilerden bahsetmek istiyorum böyle kısaca. İlki daha uzun bölümler isteyen arkadaşlardı. Ben de konuşmayı seviyorum açıkçası. Belki belli oluyordur oradan da. Belki devam eden zamanlarda yapma şansımız olur bunu. Sadece tek kişilik bir yayın olduğu için hızlı olayları anlatıyor oluyorum çoğunlukla. Bu nedenle çok uzatabilir miyiz emin değilim açıkçası. Genelde bir saat ve üzeri süren yayınlar çok kişili yayınlarda oluyor. İki veya daha fazla kişi sohbet ederek fikir alışverişinde de bulununca süre elbette uzuyor. Fikir belirtiyor çünkü hepsi ayrı ayrı. Bu noktada ben de açıkçası seviyorum bu tarz yayınları da takip ettiğim de yayıncılar var. Fakat benim genel formatım biraz daha farklı. Ben çok sıcak bakmıyorum iki kişili veya daha fazla kişiyle yapacağım yayınlara. Formatımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Ancak daha uzun bölümleri deneyeceğim. Ne kadar olabilir, ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Bunun dışında katili söylemeyip tahmin etmeniz için fırsat vermemden yana bir öneri de vardı. Bu öneri bana en keyifli gelen önerilerden oldu açıkçası. Genel formatımızı değiştirecek bir şey olduğu için sürekli yapamayız bunu. Ama arada bir iki partlı bölümler paylaşabiliriz diye düşündüm açıkçası ben de. İlk partta olay örgüsünü anlatıp ikinci partta cinayetin işleniş kısmından ve katilden söz edebiliriz gibi bir düşüncem var bu konuda. Keyifli olabilir bu da. Bunun haricinde güzel yorumlarıyla hem Instagram'dan hem de YouTube'dan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Her bölümde olduğu gibi yine hatırlatacağım. Özellikle YouTube benim yayınlarımın devamlılığı açısından çok önemli. Biliyorsunuz orası biraz daha aktif bir platform Spotify'a göre. Podcast'lere her zaman devam edeceğim ama YouTube'da destekçi sayım yani abone sayım artarsa benim burada sürekli olabilmem için, devamlı olabilmem için ve aslında daha fazla bölüm üretebilmem, vaktimi tamamen buna ayırabilmem için YouTube sahiden benim için çok önemli. Bu nedenle beni YouTube'dan da abone olarak ve videolarımı izleyerek desteklerseniz çok sevinirim. Aynı zamanda elbette videolara beğenilerinizi de koyarsanız böyle. Son olarak yine Instagram hesabı üzerinden selam isteyen bir arkadaşımız vardı. Burada kocaman selam ve sevgiler diyerek bölüme başlıyorum. Bugünkü ilk yolculuğumuz yine Amerika'ya olacak. Gideceğimiz yer Newtown, Amerika'nın küçük ve sakin kasabalarından biri. Oldukça düşük nüfusa sahip huzurlu bir yer burası. Sene 1986'da o esnada henüz 19 yaşında olan Mary isimli genç bir kadın da bu kasabaya hayatını değiştirmek ve hayallerindeki işe kavuşmak için geliyor. Mary ne yazık ki akademik anlamda pek de başarılı olamamış bir genç kız. Liseyi bile bitirememiş ne yazık ki ve bilindiği kadarıyla ailesinden de bu konuda ciddi anlamda baskı görüyor. Annesi sürekli onun bir işe yaramayacağından, bir hayal kırıklığı olduğundan ve asla başarılı olamayacağından söz ediyor. Mary de tahmin edebileceğiniz gibi yaşamakta olduğu evde çok mutsuz haliyle. Bundan dolayı kendisine evden uzaklaşabileceği ve biraz olsun huzurlu hayatına devam etmesini sağlayabilecek bir iş arıyor. Bu süreçte elbette asıl ilgilendikleri yatılı olan işler. Bunun sebebi de belirtmiş olduğum gibi evden ve aslında tüm bu aşağılamalardan uzaklaşmak istemesi. Çok da anlaşılabilir bir şey gerçekten. Tam da böyle bir zamanda Mary gazete ilanlarından birinde kendisi için oldukça uygun olduğunu düşündüğü bir iş ilanına rastlıyor. Epey heyecanlanıyor çünkü Mary lise eğitimini de akademik başarısızlığı nedeniyle tamamlayamadığı için kendisine uygun iş bulma olasılığının düşük olduğunu biliyor. Ancak bu ilan onun için uygun çünkü herhangi bir eğitim şartı aranmaksızın Newtown'da bir aile 3 çocuklarıyla ilgilenebilecek ve bunun haricinde de zaman zaman ev işlerinde kendilerine destek olabilecek bir yardımcı arıyor. Hem de yatılı olarak. Mary hemen bu işe başvuruyor ve görüşmenin ardından işe kabul ediliyor. Bunun üzerine hevesle, keyifle tüm eşyalarını toplayarak Newtown'a bahsi geçen ailenin yanına taşınıyor. Bu bahsi geçen aile Kraft ailesi. Hela ve Richard Croft'un ebeveyn olduğu bu ailede Andrew, Christina ve Thomas adında 3 tane de çocuk var. Mary'den beklenen de bu 3 küçük çocukla ilgilenmesi. Hela ve Richard bir hava yolları firmasında pilot olarak çalışmaktalar ve tahmin edebileceğiniz gibi oldukça yoğunlar. Çoğu zaman uçuşlarından dolayı evde değiller. Bu nedenle de yatılı olarak çocuklarla ilgilenebilecek, aynı zamanda da evi çekip çevirebilecek birine ihtiyaçları var. Mary aileyi ve çocukları çok seviyor gerçekten. İlk bakışta Richard'ın sert mizacı onu ürkütse de zamanla bu karizmatik adama da alışıyor ve hayatın işini bulduğunu düşünüyor. Çocuklarla arası iyi olduğu için bu işte hiç zorlanmıyor ve baktığınız zaman ilk defa takdir edildiği ve aslında aşağılanmadığı bir yerde yaşıyor. Aynı zamanda pilot olan annenin maddi durumu da oldukça iyi ve haliyle bu Mary'nin yaşam standartlarına da yansıyor. Bu arada annenin diye bahsettim ama anne ve baba pilot ve ikisi de aslında yüksek kazanca sahipler ama anne kendi ailesinden dolayı da böyle daha fazla gelire sahip. Sonuç olarak aile olarak baktığınız zaman oldukça iyi maddi durumdalar. Genç kadın o dönem tüm arkadaşlarını arayarak hayatının işini bulduğunu ve yüksek ihtimalle buradan emekli olacağını keyifle anlatıyor. Aynı zamanda Kraft ailesi de bu genç kadına kısa sürede güveniyor. Evin bir bireyi gibi davranmaya başlıyor. Çok güveniyorlar ona. Hatta hala çocukların ve kendisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi son model arabasını kullanmasına izin veriyor Mary'nin. Mary hatta çok iyi araç kullanamadığı için birkaç defa arabayı sürtse de ona hiç kızmıyorlar. Yani sahiden de genç kız ailenin bir üyesi olmuş durumda. Biliyorsunuz bizim yolculuklarımız meşhur. Şimdi de yaklaşık 5 ay sonrasına fırtınalı bir geceye yolculuk edeceğiz kısaca. Yine Newtown'da Craft'ların evindeyiz. Bir fırtına çıkmış durumda o gece ve sahiden de sabah saat 6'ya kadar gök gürültüleriyle sallanmış bütün kasaba. İşte bahsi geçen bu gecenin sabahında saat 6'da hava henüz aydınlanmamışken bir kargaşa başlıyor bu güzel evde. Evde kesilen elektrik nedeniyle acilen başka bir eyaletteki akrabalarının yanına gidiyorlar 5 kişi olarak. Fakat eksik bir şey var. Çünkü normal durumda bu evde Mary, Hela, Richard, Andrew, Christina ve Thomas yaşıyor. Yani aslında 6 kişiler. Peki eksik olan kişi kim ve neden o esnada arabada değil? Bunu anlayabilmek adına tekrar Mary'nin işe ilk başladığı zamana, yani yaklaşık 5 ay öncesine geri dönüyoruz. En başta da bahsettiğim gibi Mary aileye, aile de Mary'ye tamamen alışmış durumdalar. Her şey oldukça keyifli ilerliyor. Richard ve Hela sık sık uçuştalar ve ev Mary'ye ve çocuklarına kalıyor. Her şey sahiden çok keyifli. Fakat bir süre sonra Mary çiftin arasında bir gerginlik olduğunu sezmeye başlıyor. Genç kadının sezgilerinin sebebinden bahsetmek gerekirse ufak bir olaydan bahsetmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bir gün Richard ve Helen'ın arkadaşları evlerine misafir oluyor. O esnada da Mary hem çocuklarla hem de misafirlerle ilgileniyor. İşte onlara içki getiriyor vesaire. Süreç içerisinde Richard'ın evdeki kadın misafirle gereğinden fazla yakınlaştığını ve Helen'ın da bir şey söylemese bile bu durumdan rahatsız olduğunu fark ediyor. Bahsi geçen misafirler gidiyor ve Hela ile Richard arasında bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma esnasında o sıralar 39 yaşında olan Hela eşine "Senden bıktım, daha ne kadar bu şekilde devam edeceksin?" gibi cümleler sarf ediyor. Buna cevaben Richard da "Benim nasıl biri olduğumu gayet iyi biliyorsun" diyor. Yani son derece pişkin aslında. Mary de bu konuşmalara şahit oluyor ve artık bu karizmatik pilotun çapkın bir adam olduğunu ve genel olarak gençliğinden beri Hela'yı aldattığını öğrenmiş oluyor. Ancak bu mesele Hela için bu şekilde kapanmıyor. Hayatı boyunca bu ufak tefek çapkınlıkları çekmiş. Yani aslında şüphelendiği evlerine misafirliğe gelen kadın değil. Ama bir şekilde eşinin daha ciddi bir ilişki içerisinde olduğuna dair şüphesi var. Ne yazık ki her zaman diken üzerinde eşiyle alakalı. Sürekli onu kontrol etmek istiyor ve bir şekilde devamlı onun peşinde. Kendimi Hela'nın yerine koyduğumda ne kadar yorucu bir ilişki içerisinde olduğunu anlıyorum gerçekten. Açıkçası bana kalırsa bu tarz ilişkiler ve insanlar kesinlikle toksikler. Toksik ilişkiler de insanı ciddi anlamda yıpratan şeyler. Bu tarz toksik ilişkilerden ve insanlardan kurtulmak da elbette zor, o an bulunan ruh hali itibariyle özellikle. Ancak güvenmediğiniz biriyle bir ilişki yürütmekten daha zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu vesileyle aslında buradan da sizi zehirleyen toksik insan ve ilişkilerden kendi ruh ve beden sağlığınız için uzak durun diyerek hikayemize devam ediyorum. Dediğim gibi Hela inanılmaz bir buhran içerisinde ve ne yapacağını da bilemez halde. En başında da bahsettiğim gibi çiftin maddi durumları epey iyi mesleklerinden dolayı ve genç kadın da tüm maddi olanaklarını ortaya sererek bir özel dedektif tutuyor kocası için. Bahsi geçen özel dedektif alanında oldukça başarılı ve tavsiye edilen birisi. Richard'ı takip etmeye başlıyor ve onun bir eve girdiğini fark ediyorlar. Evden çıktığında Hela'ya çokça benzeyen bir kadınla oldukça samimi olduğunu ve aslında Hela'nın aldatıldığını üzülerek de olsa fotoğraflıyorlar. Bu arada kadın gerçekten Hela'ya çok benziyormuş. Bahsi geçen dedektif daha sonrasında bazı röportajlar verdiğinde o esnada çok şaşırdıklarını, hatta birkaç defa baktıklarını söylüyor. Hani bu kişi Hela mı gibi. Ama o esnada Hela'nın orada olmadığını da bildikleri için aslında biraz daha da dikkatlice bakınca o kişinin Hela olmadığını fark ediyorlar. Hela bildiği bir gerçek bile olsa bu haberle yıkılıyor ve fotoğrafları da alarak Richard'la yüzleşmeye gidiyor. Richard bunu yalanlamıyor. Zaten daha en başından beri belirttiğim gibi kendisinin pişkin bir tavrı var bu konuda. Ve yine geçen defaki gibi onun nasıl biri olduğunu en başından beri bildiğini söylüyor Hela'ya. Ancak Hela bu defaki ilişkisinin öylesine bir kaçamak olmadığını, çok daha ciddi bir şey olduğunu düşünüyor. Elbette bana kalırsa öylesine bir kaçamak diye bir şey de yok. Ama zavallı Hela bu duruma öyle alıştırılmış ve bunu kabullenmiş ki ciddi bir ilişki yaşama ihtimali korkutuyor onu yalnızca anladığım kadarıyla. Ve bu noktada da artık dayanacak sabrı kalmayan Hela kocasına giderek boşanmak istediğini ve tüm bunları daha fazla kaldıramayacağını söylüyor. O sıralar hayatın işini bulduğunu düşünerek mutlu olan Mary'i de yanlarına çağırarak boşanmaya karar verdiklerini, haliyle kendisine yeni bir iş bakması gerektiğini söylüyorlar. Elbette Mary tamamen yıkılıyor. Bir daha böyle bir iş bulabileceğine asla ihtimal vermiyor yetenekleri ve eğitimi göz önünde bulundurulduğunda. Aslına bakarsanız hayalleri yıkılıyor. Çünkü tahmininden iyi kazandığı ve görece konforlu bir işte çalışmakta o esnada ve bunun üzerine birçok hayal kurmuş durumda kendisi. Üstelik hemen bir iş bulamazsa annesinin yanına geri dönmek zorunda ve tahmin edebileceğiniz gibi bu 19 yaşındaki genç kızın isteyeceği en son şey. Şimdi tekrar Mary'nin işe başlamasından yaklaşık 5 ay sonrasında yaşanan o fırtınalı geceye geri dönüyor ve eksik kişiyi buluyoruz. Arabaya öncelikle Richard geliyor ve Thomas'la birlikte Andrew'u arabanın arkasına oturtuyor. O esnada oldukça ufak bir kız çocuğu olan Christina evde eldivenini unuttuğunu ve almaya gitmek istediğini söylüyor. Ancak baba Christina'yı da kardeşlerinin yanına oturtarak arka kapıyı kapatıyor ve evin içerisine girmesini engelliyor. Kendisi de sürücü koltuğuna geçiyor. Ardından da evden bir kadın daha çıkıyor ve Richard'ın yanına oturuyor. Bu kadının da henüz 19 yaşındaki bakıcı Mary olduğu görülüyor ve Hela beklenmeden araç hareket ediyor. Yani o esnada arabada olmayan kişi 39 yaşındaki anne Hela. Peki Hela nerede? Bunu anlamak için Hela ve Richard'ın Mary'e boşanma kararlarını açıkladıkları zamana geri dönüyoruz. Elbette demin de söz ettiğim nedenlerden dolayı Mary çok üzgün. Arkadaşlarını arayarak hayal kırıklığından ve annesinin yanına dönmek zorunda olmasından söz ediyor. Ancak aradan birkaç gün geçince Richard'ın çocuklarıyla her zamankinden daha fazla ilgilendiğini, uzun süredir hiç alakadar olmadığı evini onardığını ve bir şekilde Hela'nın gözüne girmeye çabaladığını fark ediyor. Görünüşe göre Hela da bu durumdan memnun çünkü artık boşanma meselesiyle alakalı çok da konuşmuyor. Herkes Mary'e de eskisi gibi davranıyor. Haliyle o da yavaş yavaş yaşadığı işsiz kalma korkusundan kurtulmaya başlıyor. Ara ara yine endişe ediyor tabii konuyla alakalı ama aile oldukça keyifli göründüğü için bu meselenin bir şekilde kapanmış olduğuna inanıyor. Fakat bir gece aslında meselenin tam olarak kapanmadığını, yalnızca halı altına itilmiş olduğunu fark ediyor. Eskisine göre çok daha umursamaz görünen Hela'nın yanına uğradıktan sonra aralık kalan kapıdan bir tartışmaya şahitlik ediyor. Bu tartışmanın çıkma sebebi Richard'ın Hela'ya dokunmak ve sarılmak istemesi. Hela eşinin kendisine dokunmasıyla birlikte sertçe elini itiyor ve ona artık bunlar için çok geç diyor. Bunun üzerine Richard sinirleniyor ve tartışmaya başlıyorlar. Ancak bu tartışmadan dolayı ikilinin arasında herhangi bir çift iletişimi kalmadığı da anlaşılıyor. Çünkü genç pilotun eşinin kendisine dokunmasına dahi tahammülü yok sizin de görebileceğiniz gibi. Yaşanan bu tartışmadan birkaç gün sonra Hela bir uçuşa gidiyor ve çocuklarla da o süreçte Mary ilgileniyor. 2 gün sonra uçuştan geliyor Hela ve işte o gün de en başta bahsettiğimiz fırtınanın yaşandığı gün. Uçuştan gelen kadın çocuklarıyla ve eviyle ilgileniyor bir süre ve ardından da dinlenmek için odasına çekiliyor. Zaten dediğim gibi fırtınalı bir gün, evdeler ve ekstrem bir şey de yok. Aynı şekilde Mary de çocukları uyutarak odasına çekiliyor ve uyuyor her gün gibi yani. 19 yaşındaki genç bakıcı sabaha karşı saat 6'da suratına tutulan bir el feneriyle uyanarak karşısında Richard'ı görüyor. Richard ona çıkan korkunç fırtına sonrasında elektriklerin kesildiğini, bu kesinti nedeniyle evin kısa sürede buz gibi olacağını ve bu nedenle çocukları da alarak teyzesinin evine gideceklerini söylüyor. Bu elbette anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey. Çünkü elektrikler kesildiği zaman ısıtma sistemi çalışmayacak ve baktığınız zaman fırtına çıkan bir kış ayındalar ve hava çok soğuk, çocuklar da çok küçük. O yüzden bu durumu çok da garipsemiyor aslında Mary. Bu arada çıkarken garaj tarafından çıkmaması konusunda da uyarıyor. Karanlık olduğu için sorun yaşayabileceğini düşünüyor. Mary aşağı iniyor. Aynı şekilde çocuklar da. Richard hepsini arabaya yerleştiriyor. Ardından elbette çocuklar ve Mary Helen'ın nerede olduğunu soruyorlar. Richard da onlara eşinin teyzesine önden gittiğini ve onları beklemediğini söylüyor. Bunun üzerine şaşkın olsalar da gönül rahatlığıyla yola devam ediyorlar. Asıl gariplik bahsi geçen teyzenin evine vardıklarında ortaya çıkıyor. Çünkü hem çocuklar hem de Mary Hela'yı arıyorlar ancak oraya hiç gitmemiş olduğunu öğreniyorlar. Bunun üzerine Richard kendisine buraya geleceğini söylediğini, neler olduğunu öğrenmeye çalışacağını söyleyerek teyzesinin evinden çıkıyor. Aradan 2 gün geçince de bakıcıyı ve çocuklarını alarak eve geri getiriyor ve Hela'dan haber alamadığını söylüyor. Mary bir gariplik seziyor ve genç kadının arkadaşlarına haber veriyor. Arkadaşları da çok endişeleniyorlar çünkü Hela'nın haber vermeden bu şekilde yok olmayacağını düşünüyorlar. Özellikle çocuklarını bu şekilde bırakarak gitmeyeceğinden eminler. Neyse ki güzel haber kısa süre sonra Richard'dan geliyor. Kendisi Hela'dan sonunda bir haber aldığını, kendisinin Danimarka'daki annesinin yanına gitmiş olduğunu çünkü zavallı kadının çok hasta olduğunu anlatıyor. Güzel haber dedim ama bu haber ne Mary'i ne de Helen'ın arkadaşlarını hiç rahatlatmıyor, tatmin etmiyor onları. Çünkü annesine bile gidecek olsa çocuklarını asla bırakmayacağından ve kendilerine kesinlikle haber vereceğinden eminler. Helen'ın annesinin telefon numarasını istiyorlar Richard'dan ve Richard da onlara numarayı veriyor. Fakat ne yazık ki bu numarayı aramalarıyla endişeleri katlanıyor. Çünkü karşıdaki kişinin Helen'ın annesi olmak bir yana onu asla tanımayan biri olduğunu, yani aslında kendilerine yanlış bir numara verildiğini fark ediyorlar. Bu esnada elbette çocuklar da sürekli annelerini soruyorlar. Mary her seferinde onlara annelerinin kısa süre içerisinde geleceğini söylüyor. Ancak artık kendisi de pek emin değil söylediklerinden. Richard'ın hareketlerini şüpheli buluyor kesinlikle. Bir gün yatak odasına girdiğinde odanın dağınık vaziyette olduğunu ve yerdeki halının üzerinde kan lekesine benzer bir leke olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine yine hemen Helen'ın en yakın arkadaşını arıyor ve onu durumu anlatıyor. Bunun üzerine toplanarak polisi arıyorlar ancak ne yazık ki Newtown polisi durumla hiç ilgilenmiyor. O yaştaki birçok kadının evinden çocukları olmaksızın gittiğini, bunun birçok nedeni olabileceğini söylüyorlar. Evet belki sahiden de birçok kadın bu şekilde gidiyordur ancak bu noktada bahsi geçen kayıp kişinin karakter özelliklerini polisten daha iyi bilecek durumda aslında yakınları. Fakat onlar benim gibi düşünmüyorlar ne yazık ki. Aslında Helen'ın arkadaşları bunun bir nedeni olarak da Richard'ın part-time polis ofisinde gönüllü olarak çalışıyor olmasını gösteriyorlar. Bunun nasıl bir iş tam olarak bilmiyorum. Bizim buralarda duyduğumuz bir şey değil. Ama Richard'ın birçok tanıdığı var bu merkezde yani. Buradan bunu anlayabiliriz. Birkaç gün sonra Mary kontrol etmek için tekrar yatak odasına girdiğinde lekeli olan bu halının kaldırılmış olduğunu ve ortada olmadığını görerek Richard'la yüzleşmeye gidiyor. Onun odaya girdiğinde halının üzerindeki lekeyi gördüğünü ve şu anda da bu halının ortada olmadığını söylüyor. Richard da ona halının soğutucudan dolayı lekelendiğini ve lekeyi çıkaramayınca da halıyı attığını anlatıyor. Mary ona asla inanmıyor bu arada. Mary ve Helen'ın arkadaşları Richard'dan şüphelenmeye devam ediyorlar. En sonunda bir şekilde polisler Richard'ın sorgulanması konusunda ikna olarak onu yalan makinesine sokuyorlar ve Richard bu testten başarıyla geçiyor. Polisler de herkese bakın yanlış düşünüyorsunuz geçti testten demiş oluyor bu sayede. Bu arada arkadaşları bu testten geçmesine hiç şaşırmadıklarını söylüyorlar yani Helen'ın arkadaşları. Çünkü söylediklerine göre Richard zaten özellikle bu pilotluk eğitimi esnasında kontrollü davranması üzerine birçok ders almış ve bunları başarıyla geçmiş biri. Çok kontrollü davranan, duygularını kolay kolay belli etmeyen bir insanmış. Zaten bu testin hiçbir güvenilirliğinin olmadığını söylememe gerek yoktur sanırım. Amerika'da çok yaygın bu mevzu. Davalarda da çok görüyoruz ama bir ön değerlendirme olmaktan daha öteye asla geçemeyecek bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yine bunu yazabilirsiniz Instagram hesabımızda postun altına. Bu konuda Helen'ın arkadaşları da benim gibi düşünüyorlar ve kendi soruşturmalarını kendileri yürütmeye başlıyorlar. Yaptıkları bu amatör soruşturma sonucunda da çok ilginç iki bilgiye erişiyorlar aslında. Bunlardan birincisi çıkarılan uçuş dokümanlarında Hela'nın isminin olmaması. Yani tahmin edildiği gibi Hela Danimarka'ya hiç gitmemiş aslında. Zaten bunun devamında yine bu arkadaşlar bir şekilde Hela'nın Danimarka'daki annesinin telefon numarasına ulaşıyorlar. Ve kendisiyle görüştüklerinde Hela'nın oraya hiç gitmediğini, zaten kendisinin de hiç hastalanmadığını öğreniyorlar. Bunun dışında ikinci mesele de Helen'ın kayıp olduğu günü de içine alan bir zaman aralığında Richard'ın bir adet büyük boy dondurucu satın alması ve bir ağaç öğütücü araç kiralaması. Ağaç öğütücü ne diye sorabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşacağım sizlerle. Bu aslında bir yerinden kütük parçalarını koyduğunuz, yani ağacın parçalarını koyduğunuz. Bu esnada da araç çalışır durumdayken diğer ucundan da koyulan parçaların öğütülmüş halini püskürten bir araç. Bu bilgiyle birlikte polisler de şaşırıyorlar. Çünkü sahiden de Richard'ın bu gibi bir araca neden ihtiyacı olsun anlayamıyorlar. Ve neyse ki sonunda bir şahit çıkıyor bu konuda. Ve fırtına olduğu günün ertesi gününde nehir kenarına bu aracı çekerek öğüttüğü şeyleri nehire püskürten birini gördüğünü ve bu kişinin de Richard olduğunu söylüyor. Sonuç olarak artık herkes neler olduğunu anlıyor ve ceset yoksa cinayet de yok tavrını benimsemiş polis memurları ve yasalardan dolayı bu cesedin bu şekilde yok edildiği tahmin ediliyor. Yani bu ağaç öğütme makinesi kullanılarak. Bu arada sahiden de o güne kadar o bölgede ceset olmadan cinayet suçuyla yargılanan kimse olmamış. Bunun üzerine polisler nehir civarında delil aramaya başlıyorlar. Yani ne yazık ki Helen'ın vücut parçalarını. Bu süreçte ilk olarak Kraft'lara ait bir zarf bulunuyor bölgede. Yani aslında o bölgeye gittiği ispatlanmış oluyor Richard'ın veya Helen'ın. Ardından da ne yazık ki herkesi dehşete düşüren bir kadın tırnağı bulunuyor. Tırnak teşhisi için Mary çağrılıyor. Kendisi için çok travmatik oluyor elbette bu. Ve kendisi tırnak üzerinde bulunan ojenin Helen'ın kullandığı renk olduğunu doğruluyor. Bu arada tüm bunlar yaşanırken 19 yaşındaki Mary de Helen'ın arkadaşlarının ısrarıyla o evden çıkarılıyor güvende olmadığı gerekçesiyle. Aslında kendisi uzun süre çocukları bırakmamakta direniyor. Özellikle böyle bir adamla, yani bu suçu işlediğini düşündüğü bir adamla o çocukları bırakmak istemiyor. Arasında da bir bağ oluşmuş durumda tabii onlarla. Ama böyle bir adamla bir arada kalmaması için o evden alınarak Helen'ın arkadaşlarından birinin evine yerleştiriliyor kendisi. Bu arada dere kenarında kafatası kalıntıları ve diş örneğine de rastlanıyor. Elbette bunlar öğütücüden çıkmış olduğu için, yani söylerken bile gerçekten kötü hissediyorum ama normal formlarında değiller. Ancak elbette uzmanlar bunların analizlerini yapabiliyorlar ve gerekli analizler yapılarak bu kişinin Hela olduğu onaylanıyor. Bunun üzerine hemen Richard tutuklanıyor ve ardından da çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunarak 99 sene hapis cezasına çarptırılıyor. Fırtına çıktığı gece odasında dinlenmekte olan Hela'yı yanında duran el feneriyle saldırarak öldürdüğü düşünülüyor. Yani kafasına aldığı darbelerle yani öğütülmüş bir beden ortada olduğu için elbette bunun üzerinden bir teşhis yapılamıyor ölüm sebebi nedir diye. Ve ne yazık ki bu konuda Richard da herhangi bir açıklama yapmıyor. Dediğim gibi el feneriyle saldırdığı söyleniyor. Ardından kafasına aldığı darbeler nedeniyle yaşamını yitiren zavallı kadını garajdaki buzluğa koyarak çocuklar ve Mary'i teyzesinin evine bırakmış kendisi. Ardından eve ağaç öğütme arabası kiralayarak dönmüş ve donmuş durumda olan cesedi parçalayarak bu öğütücüye atmış ve öğütülen parçalardan nehire dağılmış ne yazık ki. Bu benim özellikle hayatta olmayan bu bedene yapılan muamele konusunda kanımı dondurmuş olan öykülerden. Seneler önce dinlediğimde sahiden çok etkilenmiştim ve aynı şekilde şu anda da anlatırken kötü hissediyorum sahiden. Tahmin edebileceğiniz gibi yine soft bir şekilde geçmeye çalıştım çok fazla ayrıntı vermeden. Çünkü kendim de şiddet içeriğinden rahatsız oluyorum açıkçası. Ve sizlerin de dinlerken rahatsız olabileceğinizi düşünerek biraz böyle nasıl desem daha hafif geçmeye çalışıyorum. Daha böyle üstünden geçmeye çalışıyorum. Ancak ne yazık ki böyle kan donduran çok fazla detay var yine. Öteki taraftan buradaki en önemli detaylardan biri Mary'nin Richard hakkında yaptığı açıklama aslında. Şimdi sizinle paylaşacağım. Yalan makinesinden çıktığı gün eve müthiş bir özgüven ve küstahlıkla geldiğini anlatıyor Richard'ın. Yalan makinesinden geçtim diyerek viski içmiş. Bu öldürüyorum ama bana bir şey olmuyor duygusunu çok tehlikeli buluyorum ben gerçekten. Bunun özgüveni ve aynı hissi tekrar yaşamak için öldürdüğünü söyleyen çok fazla katil var. Gerçekten sayıca çok fazlalar. Bunlar elbette sağlıksız ruh halleri ancak yine de adalet olması gereken zamanda yerini bulmazsa, yani aslında geç kalırsa katillere cesaret vereceği de bir gerçek. Richard örneğinde görüldüğü gibi kendi kendine övünerek dolaşan kaç katil var kim bilir. Zaten hep söylenir ya hani geç kalan adalet adalet değildir diye. Burada da aslında bunun bir örneğini görmüş oluyoruz. Yine dediğim gibi konuyla alakalı düşüncelerinizi, görüşlerinizi ya da paylaşmak istediğiniz başka fikirleriniz varsa bunları Instagram'da vaka paylaşımının altına yazarsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz çok seviyorum gerçekten iletişimde olmayı. Kimseyi de atlamamaya çalışıyorum hakikaten. Yazan herkesle bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorum ve bundan da çok keyif alıyorum. Sizler de dediğim gibi postu beğenerek, YouTube'dan abone olarak bu şekilde beni desteklerseniz, eğer seviyorsanız yayınların devamlılığı ve benim de aslında tüm zamanımı buna ayırabilmem ve daha fazla yayın üretebilmem için bana destek olabilirsiniz bu şekilde. Şimdiden teşekkür ediyorum desteğiniz için. Evet, bugün zavallı Helen'ın eşi tarafından öldürülmesini ve arkadaşlarının onun için verdikleri mücadeleyi konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.